onun genetik bilgisinin biz var olduğunu görüyoruz. Çünkü o genetik bilgiye bakılarak vücut silah üretiyor. O virüse uygun evet. silah üretiyor. Her virüse ayrı silah üretiliyor. Ve o virüse de ait silahın üretildiğini görüyoruz. Şimdi bu evrim teorisine başlı başına darmadağın eden bir gerçek.
Evet.
Çünkü savunma sistemi vücudun en temel sistemi. Yani kalp gibi, beyin gibi olmazsa olmaz bir sistemi. Savunma sistemi olmadığında, o B hücreleri tarafından antikorlar üretilmediğinde, savunma hücrelerin var olmadığında, değil mi? O alarma geçen hücreler var olmadığında, vücut ilk basit bir virüsün girmesiyle hemen ölürdü.
Evet.
Ve türün devamı gerçekleşmezdi.
Zaten AIDS virüsünde de, mesela grip virüsünde hı hı. senede bir değişiyor evet. virüsün kodu. AIDS virüsünde 15 dakikada bir değişiyor. Zaten o yüzden evet. şey üretemiyorlar. Aşı üretemiyorlar onunla ilgili. Çünkü sürekli kodu değişiyor. Yani zaten bir tanesinin aşısını üretsen 15 dakika sonra evet. öyle bir virüs yok zaten. O kodu taşıyan. Dolayısıyla o da çok büyük bir imtihan insanlar için. AIDS virüsüne.
İnşallah. Evet. Bakın insan hayatı boyunca birçok virüsle karşılaşıyor değil mi? Sadece bir virüsle karşılaşmıyoruz. Birçok virüsle karşılaşıyor. Bu virüslerin şekli farklı. Üretilen silahların da şekli farklı. Üretilen silah şöyle. Gelen virüse karşı ya da gelen dışarıdan yabancı maddeye karşı onu tutup ona yapışıp onu yok etme özelliğine sahip. Yani her maddeyi tutunamaz. Tutunmasına uygun bir madde olması lazım. Yapısının evet. tutunmaya elverişli olması lazım. Uygun olması lazım. Hakikaten baktığımızda da vücutta bu sistemi görüyoruz. Üretilen silah dışarıdan gelen, nerede vücudun içinde nerede olduğu bilinmeyen bir cisme karşı uyumlu üretiliyor. Maşallah. Yani onu böyle alıp virüsü alıp ışıkların altında, mikroskopların altında incelemiyor savunma hücreleri. Şu virüs girmiştir diye sinyal geliyor. Sinyal yayılıyor. Fabrika hemen onu üretiyor. Yani artık onun hemen anlıyorlar nasıl bir üretim yapılması gerektiğini. Burada çok evet. büyük bir akıl göstergesi var tabii. Bu aklın da hücrenin kontrolünde olmadığını, hücrenin sahibi olmadığı çok belli.
İnşallah.
Allah'ın aklı inşallah. Allah anan insanlara rahmetiyle savunma sistemini sürekli olarak kontrol ediyor ve yönetiyor inşallah. Sürekli olarak yaratıyor. Öbür türlü çünkü bir an bile ayakta kalması mümkün değil bu sistemin. Her an bir silah üretimi var. Her an doğru bir şekilde silah üretimi var. Bu sistem hiçbir zaman hata yapmıyor, hiçbir zaman yanlış yapmıyor. İnsanın hayatı boyunca sürekli devrede, bakın, sürekli devrede ve tabii başka bir boyutu da insana acizliğini gösteren bir sistem.
Evet.
Yani Allah'ın dilemesiyle hiç virüs de olmayabilirdi, insana hiç böyle zarar verecek bir şey de olmayabilirdi. Ama Allah acizliğini göstermek için insana virüsü yaratıyor, vücudundan onunla silah da üretiyor. Aynı zamanda yaratmasının mükemmelliğini göstermek için maşallah.
Evet.
Biz burada onu görüyoruz ve kademeli olarak oluşamayacağını görüyoruz. Yani biz bir canlı var olduğu anda, toprak üstünde ya da su altında, nerede olursa olsun var olduğu anda kalbe ihtiyacı var, beyine ihtiyacı var, savunma sistemine ihtiyacı var, el ayağa ihtiyacı var besine ulaşabilmek için. Birçok sisteme ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Ve bunlar olmadan yaşayamıyor. Şimdi nerede bunun kademeli gelişmesi? Mümkün değil.
İnşallah.
Bunu görüyoruz.
Evet, şimdi virüs dedin Erdem Hocam, bir sunum ben göstermek istiyorum. Bu sunumda şunu anlatacağız. Kainattaki her şeyin, canlı ve cansız her şeyin Rabbimiz tarafından bir düzen üzerine yaratıldığı ve bu düzenin izinin de sürekli karşımıza çıkan, yani bilimsel her araştırmada bu çıkıyor karşımıza. Tabii böyle bir düzen ortaya çıkması evrimcilere tokat etkisi yapıyor. Yani her seferinde duvara çok sert bir yere toslamış gibi oluyorlar.
Evet.
Çünkü kıpırdayacak hiçbir şey yok. Hiçbir yer yok. Açık hiçbir ara yok. Allah her şeyi ama her şeyi kendisinin yarattığını bize gösteriyor. Evrimcilerin yıllardır arayıp da bulmaya çalıştıkları o eksiklik veya o rastgelelik veya tesadüfi mekanizma, kendi hayallerindeki bu olay hiçbir yerde yok. Ki bütün bilim adamları zaten aynı şeyi söylüyor. Allah diyor. Değil mi? Allah değil mi? Yani yaptığımız araştırmalarda biz hiç diyor boş bir şeye, eksik bir şeye rastlayamadık
evet.
diyor. Şimdi bakın doğadaki bu örneğini göstermek istiyorum şimdi. Simetrik madde. Madde biliyorsunuz cansız bir şeydir. Bakın şimdi bununla ilgili son Nature'da çıkan bir makalede virüslerde bazı ve canlıların bünyesinde bulunan ve doğada bulunan kolagen, kitin, burada da gösteriyoruz, ve selüloz gibi maddelerde de bulunan beşgen simetrik oluşum. Buna kendi kendine oluşum diyorlar. Fakat mesela bakın, bu bir kolajen molekülü. Kolajen molekülü canlıların vücutlarında bulunan, sağlamlık sağlayan, iskelet yapımında kullanılan birçok proteinin bir araya gelmesiyle oluşmuş özel bir molekül yapısı bu. Özel molekül yapısı sergiliyor. Protein yapısına oluşmuş bir madde. Ve gördüğümüz gibi bir beşgen simetrik hali var. Aynı şekilde kitine bakıyoruz. Kitin de böceklerin yapısında bulunan, daha ziyade çok sert ve sağlam bir madde olarak karşımıza çıkan, yine bir düzen bize ihtiva eden bir madde. Selüloz da bitki çeperlerinin sağlamlığını sağlayan, yine glikoz moleküllerinin, yani bu bir protein değil ama proteinler gibi çok sert bir yapı inşası gösteriyor. Glikojen moleküllerinin ters bağlanmasıyla oluşan yine çok sağlam bir madde olarak karşımıza çıkıyor. Fakat bu maddelere baktığımızda hepsinin çok güzel simetrik bir oluşuma gittiğini gözlemliyoruz. Şimdi bakın, bunun moleküler fotoğraflarını çekmişler bu maddelerin. Nasıl oluyor da doğada bunlar insanların yapamadığı simetrik mekanizmayı taklit edebiliyorlar. Şimdi ayrıntısını incelediğimizde bu bir M13 virüsü. M13 bakteriyofaj diye geçiyor. Yani bakterilere hasta eden bir virüs. Şimdi bakın, virüsün yapısına bakıyorsunuz. Burada zaten gösteriyor. Yaklaşık 2700 civarında sarmal yaparak virüs, şuradaki virüsün, bu bir virüs, virüsün boyun kısmı, gövde kısmı oluşuyor. Her bir sarmalda yaklaşık 41 derecelik bir açı yaparak yukarı doğru tam bir döngü sağlanmış oluyor. Yani bu madde doğal olarak oluştuğunda, yani bırakıyorsun maddeyi doğaya, oluşurken doğal simetrik haliyle vuku buluyor. Yani ya o şekilde oluşuyor. Mesela suyun içine şeker atıyorsun, mesela karışıyor diyelim. Tekrar suyu oradan çıkarttığını varsayalım. Oradaki şekerler bir araya simetrik madde olarak çıkıyorlar, oluşuyorlar. Örneğindeki gibi, anlaşılsın diye söylüyorum. Şimdi yan taraftaki yapıya da baktığımız zaman, bakın bu virüste tabii bu simetrik beşgen üst üste döngü şeklindeki bu yapının oluşumunu sağlayan buradaki proteinler. Buradaki proteinlerin doğal hali bu. Ve bunu da bakın, deney yapıyorlar. Bu bakteriyofaj virüslerin olduğu bir solüsyona, bir çözeltiye bir plaka, yüzey batırıyorlar. Ve virüslerin burada bu yüzeyi bir araya gelerek çok simetrik kendi aralarında oluşumlarında, bakın burada da şematize etmişler. İnsanların dikkat edemeyeceği hassaslıkta çok güzel simetrik yüzey kaplaması oluşturuyorlar. Ya doğal halleri böyle. Adam değil mi? Yani canlı veya cansız molekül doğal olarak zaten simetriye yatkın, düzene yatkın. Yani burada da preosteoblast hücreleri var. Bakın bunlar canlı dokularından alınmış örnekler. Ama biliyorsunuz osteoblastlar insanla da kemik hücreleri olarak adlandırıyorlar. Mesela çeşitli yapılar oluşturuyorlar. Dokuların oluşturulması söz konusu. Şimdi bu hücreleri canlının vücuduna uzaklaştırıyorlar. Sonra yine bir çözeltinin içine bıraktıklarında yine hücrelerin çoğalarak, uzayarak oluşturdukları yapıların, burada da bakın bir sonraki aşamada birçok hücrenin oluşturduğu yapıları görüyoruz. Yavaş yavaş hücreler sayıları artıyor ve bir araya geliyorlar. Ve dışarıdan geniş perspektifte çekilmiş fotoğraflarına baktığımızda yine simetrik, düzgün, sıralı, tam açısı açısına uygun yapılar oluşturuyorlar. Burada bunun hesaplarının yapılmış, çeşitli rakamlarını görüyorsunuz. Şimdi buna örnek alarak mimaride bilim adamları diyorlar ki, yani bir bina nasıl, ne kadar dikkat edilirse edilsin, ne kadar simetrik veya çok böyle düzgün açılarla döşenmiş olursa olsun dış yüzeyi, illaki bir yanlışlığı vardır. Tam eşit olması mümkün değil diyorlar. Yani mesela dışarıdan baktığımızda şu şekildeki bina mesela, dış kaplamasındaki şu yapılar nasıl birbirinin aynısı, böyle tam simetrik gibi görünüyor. Veya buradaki yapılar veya diğer hayal edelim diğer yapıların hepsine baktığımızda, evet, muhakkak mimarlar eksiklik olduğunu söylüyorlar. Yani illaki simetrik değil. İllaki arasanız virüsün dışındaki protein gibi 41 derecelik açı her seferinde tutmuyor. Bunu yani mesela az önceki slide'da gösterdiğimiz virüslerin dışındaki proteinlerin ve mesela osteoblastlardaki şu oluşumdaki hassaslığın veya şu virüsteki hassaslığın aynısını yani virüsleri ve buradaki osteoblast hücrelerini kullanarak binaların dış yüzeyini kaplamayı hedefliyorlar. Yani bırakalım doğa katlasın, doğal koşullar katlasın ve çok yapısal, düzgün, simetrik sanat eseri yapılar oluşsun. Doğa yani bunu kendisi yapsın Allah'ın izniyle diye bilim adamlarının araştırma konusu olmuş. Geçen Nature'da da makalesi çıkmış maşallah.
Yani bakterileri bu, ürettiriyor. Mesela her şeyi
bakterinin hatta kendisini yani kullanıyor. Dış yüzeyine bırakıyor. Bakteri oraya kendisini bir araya gelirken, hücre ürerken zaten simetrik 41 derecelik döngüler yapıyor virüs. Ve bir araya geldiğinde hepsi müthiş derecede, derece derece adım adım simetrik oluşuyor.
Dış çekme kaplaması yapan evet. Bakterilerden bahsediyoruz.
Evet. Maşallah.
Maşallah.
Ya niye böyle bir şey olsun ya? Yani virüsün ne işi var? 41 derecelik açı yapayım, çektim.
Ne cetveli düzgün var, ne pergeli var değil mi hocam? Hiçbir araç gereci yok.
Bir de insan mesela estetiğine önem verir değil mi? Giyinişine, kosyonistan saçını tarar, bilmem. Yani kendi özenine, kendi dikkatine, kendisine özen gösteren insandır. Virüs mesela diyorsun ki AIDS virüsü, hastalık yapıyor. Ne anlar estetikten diye bakman lazım. Ne işi olur estetikle, güzellikle diye bakman lazım. Yani böyle düşünen insan, bir bakıyorsun orada da estetik var. Simetri yapmış, 41 derecelik döngüler yapıyor özel olarak bakteriyofaj virüsü. Ve hastalık etmenin de bir fonksiyonu yok. Yani bakteriye bağlanmada ve bakteriden ayrılmada ve onu infekte etmede, hasta etmede bir fonksiyonu yok bu simetrik dış yüzey.
Evet.
Sırf görünüş, sırf estetik.
Ve gözükebileceği kimse de yok mesela etrafında.
Evet, bir de o var.
Ya bir tek insan incelediği zaman insan görebilir. Dünyada başka görebilecek hiçbir canlı yok onu. Onun o estetiğini.
Evet.
Yani etrafındaki hücrelerin zaten gözü yok. İşte herhangi bir hayvanın bunu görmesi mümkün değil. Dünyada görebilecek tek canlı var, o da insan. Oradan da zaten şunu anlıyoruz. Yani Allah'ın sanatını bize gösterdiğini anlıyoruz. Bir de geçenlerde bir programda rastladım. Böyle bazı ateistlerin değişik mantıkları olabiliyor. Yani ona kardeşlerimiz kalmasın diye bir örnek verip uyarmış olalım. Mesela herhangi bir konu buluyor. Bu niye böyle? Demek ki işte Allah'ın haşa varlığına bu yüzden inanmıyorum diyor mesela. Şu olay niye böyle diyor mesela. Böyle olması gerekmez miydi diyor. Şimdi bir kişinin, inkar eden bir kişi için bir olayın nasıl olup olmadığı önemli değildir. Yani nasılsa o olay, bu olay niye böyle deyip inkar eder zaten. Onun özelliği odur. Mesela şöyle bir sohbet geçmişti. Madem işte dünya bir imtihan ortamı, dünyanın olması için zaten işte imtihan ortamının olması için bir dünya, bir ay, bir güneş olması yeterli. Niye bu kadar büyük bir evren var gibi bir mantık ileri sürüldü mesela. Şimdi eğer bizim yaşadığımız yer, dünya, güneş ve aydan ibaret olsaydı bu sefer aynı kişi ne derdi biliyor musunuz? Allah bir imtihan ortamı yatırıyor. Niye çok büyük, geniş bir evren yaratmamış? O kadar sonsuz güç sahibi Allah. Niye onun içerisinde mesela sonsuz bir evren içerisinde bir dünyada da yaratabilirdi? Sonuçta sonsuz güç sahibi deyip bu sefer öyle inkar ederdi. Yani onların böyle mantık kurmaları böyle insanları yanıltmasın. İşte şu niye böyle? O yüzden inkar ediyorum ben. Tam tersi olsaydı o sefer de niye öyle diyecekti? O zaman öyle inkar edecekti. Zaten Allah ayette bildiriyor. Sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak. Artık onların bir yola güçleri yetmemektedir buyuruyor Allah ayetinde. Bakın sana nasıl örnekler vererek saptıklarına bir bak. Ya saçma sapan abuk subuk örnekler verecekler diyor Allah. Ve o şekilde inkar ediyorlar. Yani hiç önemli değil. Mesela bir bakteri görür. Der ki bu bakteri niye var? Bakteri olmasa bu sefer niye yok? Yani hiçbir şekilde Allah ayette bildiriyor zaten. Ya onlara göğün kapıları açılıp çıkartılsa, göğe çıkartılsalar ve melekler gösterilse dahi biz büyülenmişiz deyip yine inkar edecekler. Niye bunları gördük deyip bu sefer niye yine inkar edecekler? Şimdi niye görmüyoruz diye inkar ediyorlar. Görseler de niye gördük diye inkar edecekler. Büyülendik diye inkar edecekler. Dolayısıyla hani o mantık yanlış, adam doğru söylüyor gibi bir kale alınacak bir durumları yok. Bunun gibi çok fazla örnek var tabii ki. Yani işte hayvanlar niye sırayla yaratılmış? Bir anda mesela Kambriyen devrinde yaratılıyor. Önce bakteriler yaratılıyor. Niye sonra bakteriler yaratılmamış? Niye önce olmuş? Demek ki böyle. Yani bu mantıkların sonu yok. Tam tersini de olsa bu sefer niye öyle oldu diye olacaktır. Yani dolayısıyla onların Yani evet. Kale alınacak bir durumları pek
onların
olmuyor.
Onların durumları zaten müminlerin ibreti oluyor. Yani müminler ibret alıyor o durumdan. Çünkü Allah şeytandan Allah'a sınırı şöyle bildiriyor. Size imanı sevdirdi, inkarı çirkin gösterdi diye buyuruyor Allah ayetinde. Yani imanı veren, sevdiren, hidayeti veren Allah. İnşallah mümin bunun farkında. Allah o inkar edenle muhatap olduğunda mümin ona imanın ulaşmadığını görüyor. Hidayete ermediğini görüyor. Allah'a şükrediyor tabii o konumda olmadığı için. İman ettiği için, şükredebildiği için. Allah'ı bildiği için şükrediyor inşallah.
Yine mesela aklıma bir şey geldi Onur Hocam. Kusura bakma sözünü kesiyorum. Onu aklıma gelmişken söyleyeyim. Ergi Deniz Özsoy şöyle bir şey söylemişti. Proteinin yapısının kompleksliğinden bahsedilirken şu örneği verdi. Haşa yani Allah yaratmış olsa dedi. Haşa Allah'a tenzih ederek söylüyorum. Niye bu kadar kompleks sistemler olsun ki dedi. Bakın mantığa bakın. Allah yaratmış olsa dedi haşa. Niye bu kadar kompleks sistemler olsun? Allah niye böyle detaylı bir şey yaratmış olsun? Belli ki kendi kendine olmuş dedi. Şimdi eğer böyle detaylı sistemler olmasaydı ne diyecekti sizce? Allah'ın varlığına delil olarak mı görecekti bunu? Yani hücrenin içine bakacaklardı. Zaten Darwin'in teorisini ortaya atmasının sebebi bu. Hücreye bir baktı. İçi uzalı baloncuk basit dedi. Yani. Bu çok basit bir yapısı var bunun dedi. E sen zaten basit bir yapısı var diye ateist oluyorsun. Kompleks olunca da kompleks bir yapısı var diye ateist oldum diyorsun. Ya bunun sonu yok. Ne olursa olan şeyle inkar ediyor. Ne olduğu hiç önemli değil. Tabii olan şeyi yani. Söylüyor bak diyor bu diyor olay. Bu yüzden inkar ediyorum diyor. Dolayısıyla hiç kale alınacak bir durumları yok. Ergi Deniz Özsoy proteinin yapısı çok basit olsaydı Allah'ın varlığını kabul mü edecekti? Yani etmeyecekti. Yine aynı şeyi söyleyecekti. Proteinin kompleks olması yapısının Allah'ın varlığının muhteşem bir delildir. Allah sanatını orada göstermiş bize. Biz gördüğümüz zaman tüylerimiz diken diken oluyor proteine. Evet. Sırf proteine baktığımızda bakın hiç geri kalan hiçbir şeye bakmadan sadece proteine baktığı zaman bir insan secdeye kapanır dikkatli olarak incelerse. Neden? Çünkü proteini bir insan yapamıyor. İkincisi doğru dizilim gerekiyor. Mesela 500 amino asitte milimetrik doğru dizilim gerekiyor. Bir tanesi yer değiştirse olmuyor. Dizildi amino asitler hiçbir işe yaramıyor. Onu 3 boyutlu yapısına düzgün bir şekilde katlayıp 3 boyutlu protein haline getirmen lazım. Sonsuzda bir ihtimal. Ve bunu insan laboratuvar ortamında yapamıyor. Ondan sonra diyor mesela Ergi Deniz Özsoy laboratuvar ortamında protein yapıyoruz dedi. Mesela sempozyumda da. Dedim bakteriye ürettiriyorsunuz dedim. E olsun dedi bakteriye ürettirme veyahut da ürettirmeme. Sonuçta laboratuvarda yapıyoruz dedi. Ya bakteriyi ben de ürettiririm. Yani bakteri zaten insülinini veriyorsun.
Birçok şey üretiyor. Bak.
Üretiyor yani. Zaten o. Sen üretemiyorsun. Yani bunu akledemiyor musun? Yani bakterinin yaptığını yapamıyorsun. O kadar beceriksiz insanoğlu baktığınız zaman bir bakterinin yaptığını yapamıyor. Gözle göremediği bir varlık ve en ilkel varlık diyorlar bakteriye ilk canlı olduğu için. Sen en gelişmiş varlıksın. En ilkel dediğin varlığın yaptığını yapamıyorsun. O zaman böyle bir ilkelden gelişmişe diye bir olay zaten olmadığı anlaşılıyor. Sen bakteriye bilgisini veriyorsun. O da kopyalama işlemini yapıyor. Sonra diyorsun ki bunu ben yaptım. E bu şuna benziyor. Mesela bir eser var. Bir roman yazılmış. Sen o romanı yazarından alıyorsun. Fotokopi makinesine veriyorsun. Sonra çıktıları alıp bunları ben yazdım diyorsun. Bu roman bana ait diyorsun. Ne romanı sen yazmışsın ne çoğaltan sensin. Hiçbir aşamasında yoksun. Sonra da onu sahipleniyorsun ben ürettim diye. Hayır sen üretmiyorsun onu. Burada da aynı olay geçerli. DNA'daki işte insülin genini alıyor mesela. Bakteriye veriyor. Bakteri o bilgiden bakarak onu üretmeye başlıyor. Sen ne yapıyorsun burada? Laboratuvarda sadece bu işlemi gerçekleştiriyorsun. Herhangi bir ürettiğin protein yok. Dolayısıyla yani insanları böyle kandırmaya yönelik konuşmaları kesinlikle dikkate alması kardeşlerimiz.
Ya fotoğraf makinesi fotoğraf çekiyor. O da o fotoğraf alıp bu resmi ben yaptım demeye benziyor.
Evet yani, o da doğru.
Fotoğraf makinesi var orada. Onu yapan birisi var.
Doğa var.
Bir de onu da çekip fotoğrafı yani o fotoğrafı basan birisi var. Sen sadece resmi görüyorsun eline ve diyorsun ki bu resmi ben yaptım diyorsun. Kimse inanmaz. Çok komik bir durum.
Evet.
Bu içinde bulunan kafirlerin diyelim yani ismi geçenleri tenzih ederim de genel olarak Allah'a inanmayan ateist insanların, Allah'a şirk koşan insanların da içinde bulundukları mantık acını Rabbimiz ayette şöyle buyuruyor. Şeytan Allah'a sınırım. Allah ortak koşanlar için bir örnek verdi. kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan. Bak, uyumsuz ve geçimsiz bulunan. Dediğim gibi yani hiçbir şeyden mutlu olmayan, uyumsuz, geçimsiz, böyle her şeye itiraz eden, hiçbir şeyi beğenmeyen ve mutlu olamayan.
Evet.
Bunlar ve sahipleri de çok ortaklı olan, yani çok fazla sahibi olan bir köle ile, köle bir adam ile yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adam. Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. Yani övgü Allah'ındır. Neden övülüyor, övüyoruz Rabbimizi? Çünkü her şeyin sahibi o, her şeyin yaratıcısı o. Biz ona iman ediyoruz. Şirk koşanlar ve Allah'a inanmayanlar Allah'a iman etmeyerek çok büyük bir belayı başlarına alıyorlar. O da ne? Kendisi mesela haşa Allah'a inanmıyor, onu inkar ettiğini düşünüyor ama o aslında çok fazla bir kendi kafasında tanrı ve putlaştırmış oluyor.
Evet.
O çok bu anlamda büyük bir belayı başına sarmış oluyor.
Evet.
O her şeye tapmaya başlıyor bu sefer. Mümin insan sadece Allah'a tapar. Sadece Allah'a inanır. Sadece Allah'ı Rab olarak bilir. Bütün gücün ve kudretin ondan geldiğini bilerek ona tam ve kesin imanla inanır. Ondan sonra her şeyi kaderle yarattığını bilir Allah'ın. Allah her şeyi kaderle bir hikmet içerisinde yaratıp bitirmiştir. İnsan da kaderin, Allah'ın yarattığı kaderin içerisinde onu değiştiremeyecek bir varlık olduğunu, kendisini yaratan Rabbinin izniyle o kader yaşadığını bilir. Dolayısıyla ona artık konfor nasip olur.
İnşallah.
Her şeyin gücünün Allah'a ait olduğu ve hiç değişiklik yapamayacağı. Yani kaderi hiç kimse değiştiremez. Allah'ın kaderi muhakkak olucudur. Onun içerisinde müthiş konforlu, sıkıntısız, her şeyin sonunun hayra gittiğini bilen, müthiş bir iç huzur ve güvenle yaşayan bir insan ruhu haline gelmiş olur. Diğeri ise bu konforu terk etmektedir zahiren, batinen.
Evet.
Yani kaybettiği ve başına aldığı bela çok büyük. O Rab olan gerçek Allah'ı inkar etmekle olmayan, Rab olmayan ve gerçek olmayan birçok tanrıyı put edin. Yani kendisi öyle düşünüyor. Put perest bir dine sahip olmuş oluyor. Evet. O işine tapıyor, o ara geçiş fosiline tapıyor, o bilimin kendi departmanındaki, kendi bölümündeki koltuğuna tapıyor. Yani artık onun putları sınırsız. Ve Allah ayette bildiriyor. Kendi işlerinde de uyumsuz ve geçimsiz diyor onların sahipleri. Yani kendi arasında uyumsuz, geçimsiz, çok sayıda sahibi olan bir köleye benzetiyor Allah. İnkar edenin durumunu. Yani artık onun için bir hayat çok böyle yaşanması zor. Hiçbir şeyden mutlu olmayan. Ya karşısına çok güzel bir çiçek çıkıyor. Bu nasıl mutasyonun oldu? Şimdi bunu nasıl açıklayacağız? Vah vah vah deyip üzülüyor adam ya. Çok müthiş güzel bir koku geliyor çiçekten. Ya şimdi bunu nasıl mutasyonu açıklayacağız? Vah tüh diyor.
Darwin.
Keşke diyor böyle kokular, güzel kokular ve güzellikler olmasa nasıl açıklayacağız şimdi bunu diyor.
Tavus kuşunun tüylerini düşünmek
evet,
beni
tavus kuşunu görüyor. Hasta oluyor Darwin. Biz de iyileşiyoruz, şifa alıyoruz inşallah. Evet. Doğrusu da zaten budur. Allah şimdi az önce bir sunumda da gösterdim. Virüsleri gösteriyor. Virüsler dahi müthiş güzel ve estetik yaratılmış durumda. Demek ki Rabbimiz hiç kimseye zulmetmiyor. Allah o sizin zulmünüzle ne yapsın diyor. Ancak insan kendi nefsine zulmeder diyor. Bak insan önünde seçenek var. Allah hiç kimseye değil mi? İslam'da zorlama yoktur. Bakıyor görüyor. Tercih yapıyor. Ve haşa yanlış tercih yapıp Allah'ı inkar ediyor. Haddi zatında zaten Allah'ı inkar etmesi de mümkün değil. Gökleri ve yeri yaratan Allah'tır inşallah. Ama ondan sonra başına gelen çok büyük bir bela. Çok büyük bir iş başına alıyor. Sonsuz cehennem hayatına gidiyor. Ve dünyada da çok kötü bir hayat yaşamış oluyor.
Müminler sadece Allah'ın rızasını istiyorlar. Her yaptıkları hareket Allah'ın rızasını kazanmak amaçlı.
Evet.
Birisine tebliğ yapıyorlar mesela Allah'ın rızasını kazanmak amaçlı. Bir konu anlatılıyor Allah'ın rızasını kazanmak amaçlı. Zaten hayatları Allah'ın rızasını kazanmak için mümin hayatından, dünya hayatından feragat ediyor diyebiliriz yani. Çünkü Allah'ın haram kıldığı her şeyden uzaklaşıyor inşallah. Kesinlikle yapmıyor onları ve Allah'ın emrettiği gibi yaşıyor. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği gibi yaşıyor.
İnşallah.
Allah detaylı olarak peygamberlerin hayatlarından değil mi? Diğer müminlerin, peygamberlerin kavimleri, peygamberlerin yanındaki müminlerin hayatlarından anlatımlar yapıyor inşallah bize. Mümin ona göre hayatını Allah rızası için geçiriyor. İnkar eden ne yapıyor? Herkesi ayrı ayrı mutlu etmeye, razı etmeye çalışıyor. filancayı razı etmeye çalışıyor, falancayı razı etmeye çalışıyor, herkesi razı etmeye çalışıyor. O yüzden zulme uğramış oluyor. Ya o yüzden zaten onu söylüyorlar hani ayette, mealen söyleyeyim. Azap nerede diyorlar, azap bize gelse ya diyorlar. Azabın bir kısmı gelmiştir diyor Allah.
Evet.
Şeytandan Allah'a sığınırım ama farkında değiller diyor inşallah. Buyuruyor ayette. Azap gelmiş oluyor zaten iman etmeyene ama farkında değil.
Normal herkesi, hayat öyle zannediyor zaten.
Evet, normal hayat öyle zannediyor. Dünya hayatının gerçeği o zannediyor. Yani değil mi? Hayatın gerçekleri zannediyor onu. Sürekli her şey, Onur Hocam biraz önce söylediği gibi, her duyduğu şey ona sıkıntı veriyor. Hiçbir olaya hayır gözüyle bakmadığı için zaten.
Sürekli yakınıyor.
Sürekli yakınıyor. Sürekli şikayetçi durumundan. Allah korusun. Yani sağlıklı oluyor mesela, yine bir şeyden şikayet ediyor.
Evet.
Maddi durumu iyi oluyor, yine şikayet ediyor. Fark etmiyor yani. O iman etmeyenlerde o durum değişmiyor. Sürekli şikayet içinde olduklarını görüyoruz.
Çünkü bunu da makul bir şey zannediyorlar. Yani böyle her şeyi eleştirme, her şeyden yakınma, hiçbir şeyden memnun olmama, her şeyde bir eksik bulma. Böyle sanki o onları o zaman mutlu olacaklarmış gibi bir şeyleri var.
Evet.
Mesela işte arabaya biniyor. Mesela atıyorum araba alıyor. Arabanın rengi tam istediği tonda gelmiyor. Deliriyor mesela. Ondan sonra başka bir olay oluyor. Bir yemek geliyor mesela. Yemekteki bir şey az oluyor. Getirilen bir şey. Garsonu çağırıp bir saat mesela ona yakınmada bulunuyor. Azarlıyor. Ondan sonra başka bir şey oluyor. Etrafındaki kişileri tersliyor sürekli. Bu niye eksik, bu niye fazla tarzında. Hı hı. Sürekli gün içerisinde böyle yakınmalar, azarlamalar, terslemeler. Kendi kendine mesela trafikte giderken bir şey olduğu zaman o trafikle ilgili söylenmeler.
Evet.
Yani gün içerisinde böyle geçiyor. Sonra zaten yüz çökmeye başlıyor. Bu kadar sinir stresi,
evet,
bir insan vücudunun dayanması mümkün değil zaten. Yani insan çok zayıf yaratılmış. İnsan böyle çok ferah ve rahat olduğu zaman sağlıklı yaşayabilecek şekilde yaratılmış. Yani böyle her konuda kafasında hiçbir şey olmaması gerekiyor. Yani o şekilde insan sağlıklı yaşayabilir. Ama sen gün içerisinde böyle sürekli 8000 tane olayı kafana takarsan, gece yatacak uyuyacak mesela en azından 20 tane konu oluyor kafasında. O niye, evet, bana şöyle dedi, o niye şöyle baktı. Ondan sonra işte falanca akrabasıyla yaşadığı sorun aklına geliyor. Ona kinleniyor. Kendi kendine konuşmaya başlıyor. Yani böyle sonu yok. Bir sürü şey bunlarla uğraşıyor. Ve ondan sonra sağlık diye bir şey kalmıyor zaten.
Evet.
Vücut isyan ediyor. Hücrelerini teker teker isyan ediyor. Ne yapıyorsun sen diyor. Yani böyle bir yaşam olmaz diyor. Sonra bir bakıyorsunuz acayip bir hastalığa yakalanmış oluyor. Bağışıklık mekanizması sıfır oluyor zaten.
Genç yaşta kalp krizi geçiriyor.
Kalp krizi geçirebiliyor.
Evet.
Surata bir bakıyorsunuz her yer kırışmış oluyor suratının. Çok genç yaşlarında olmasına rağmen. Sinirden, stresten. Hı hı. Çağımızın hastalığı diyorlar. Çağımızın hastalığı imansızlık hastalığı. Yani o stres,
evet,
onun sonucu olabilir anca. Ama o hastalığı Allah'ın izniyle teker teker hastalar şu anda şifa bulmaya başladılar. Allah'ın dilemesiyle.
İnşallah.
Şimdi çok güzel bir sofra var burada. Yüz binlerce çeşit yemek var. Müthiş, hepsi lezzetli ve her biri de ayrı bir hastalığa deva diyelim. Şifa diyelim. Her bir derdin devası diyelim. Masa başında oturuyor herkes. İnkar edenler ve şirk koşanlar bu yemeği yememek için kendi kendilerinden iç savaş veriyorlar. Müminler de müthiş bir afiyetle yiyorlar. Bir ondan yiyorlar, bir ondan yiyorlar, bir ondan yiyorlar.
Onlar masa örtüsüne takılıyorlar.
Şakalaşıyorlar,
öyle diyorlar yani.
İltifat ediyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar, espriler yapıyorlar. Onlar tabağa takılıyor, masa örtüsüne takılıyor, onun bakışına takılıyor, ona bir şey yapıyor. Yemeği de canı çok istemesine rağmen yememek için direniyor.
Evet.
Çünkü olmayan bir şeyi varmış gibi göstermeye çalışıyor. Veya var olan, gerçek olan Allah'ı inkar etmeye çalışıyor. Yani kendi içindeki mantığıyla, vicdanıyla sürekli bir gerilim halinde. Dolayısıyla ruhu hep gergin ve sıkıntılı oluyor. Hocamız onu röportajda söylemişti. Vücuttaki hücreler iman ister. Vücut kendisi imanla doyar. Hücrelerin de imana ihtiyacı vardır.
Evet.
Eğer ruhen sen iman etmezsen, Allah'a olan imanını inşallah zikretmezsen, çünkü kalpler yalnız Allah'ın zikriyle mutmain olur diye ayette, o zaman vücut da ruh vücuda saldırır.
Evet.
İman etmesi için. Evet. O zaman hücreler bu saldırı karşısında baskı olur, stres olur, hastalık olur. Birçok şeyler tepki verirler. Mesela ara geçiş fosilleri. Yok olmayan, hiçbir zamanda olmamış bir şeyi var etmek için oradan mesela 6 tane fosili birleştirip bir tane yeni bir böyle ara geçiş fosili gibi fosil yapmaya çalışıyor. Bak elleriyle imal ediyorlar. Evet. Tiktaalik Rosae diyor. Sudan karaya geçişi bak bulduk diye gösteriyor. Bir bakıyoruz gövdesi başka bir balık fosiline ait. Kafası Alligator Sinensis isimli bir krokodile ait. Kuyruğu da hiç olmayan bir çizim. Onu da çizmiş artık eline ait. Bak kendi eliyle bir araya getirip yapmaya çalıştığı bir put olmuş oluyor. İşte olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek için müthiş bir çaba sarf edip bir de ona inanmaya çalışıyor. Mesela çok ünlü bilim adamları var. Diyorlar ki 20 yıl süresince sürekli çalıştım. Colin Patterson mesela İngiltere Doğa Tarihi Müzesi'nin eski müdürü. 20 yıl boyunca sürekli çalıştım diyor evrimi ispatlamak için. 20 yıl sonunda geldiğim nokta evrimle ilgili bir tane bile mantıklı açıklamayı bulamayışım oldu diyor.
Evet.
Ve bunu diyor tanıdığım bütün ünlü bilim insanlarına da sordum diyor. Jeologlara sordum, Amerika Chicago Üniversitesi'ndeki kişilere de sordum. Aldığım cevap uzun süren bir sessizlikti diyor. İşte bunu hocamız adını koydu dedi ki bu paganist putperest bir dindir. Yani olmayan ve bilimsel olarak da olmadığı artık netleşmiş olan evrimi ispatlamaya çalışmanın. Bunun için de kendi elleriyle sahte put yapıyor ve o varmış gibi ona tapmaya çalışıyor. Evet. Ara geçiş put. Ya, o yok. Yani olsa zaten evrim olması gerekirdi. Yalnız bu bir iki tane değil. Trilyonlarca olması gerekirdi. Yeryüzü katmanlarının arasında milyarlarca fosil var. Yüz milyonlarcası da toprağın altından kazılıp çıkartılmış vaziyette. Bir tane bile eciş bücüş, yamuk yumuk bir canlı fosili yok.
Yok.
İstenilen ara geçiş fosili yok. Eğer olsaydı o zaman milyarlarca zaten olması gerekirdi.
Bir de sahtekarlık yapmazlardı.
Bir de sahtekarlık evet, evet yapmazlardı.
Doğru yani çok yani. Belli 10 yıl sonra adamların rezil olacağı belli. Buna rağmen sahtekarlık yapıyorlar yani utanma da yok evrimcilerde. Hakikaten değil mi o Piltdown adımında mesela baktığımızda çeneyle kafatasını birleştiriyor. Belli ki evet. Birisi araştıracak onu detaylı. Sahtekarlığı evet. Açıklayacak. Ama adamın delili olmadığı için mecbur kalıyor tabii onu yapmaya. Evet. Biri alabilirsek hocam. Hac suresinin 73 ve 74. ayetlerini okuyalım. Şeytandan Allah'a sınırım. Ey insanlar, size bir örnek verildi. Şimdi onu dinleyin. Sizin Allah'ın dışında tapmakta olduklarınız, hepsi bunun için bir araya gelseler dahi, gerçekten bir sinek bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapacak olsa, bunu da ondan geri alamazlar. İsteyen de güçsüz, istenen de. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir diye buyuruyor Allah. İnşallah. Ayetinde inşallah. Evrimcilerin o mekanizma gibi gösterdikleri tüm şeyleri biz bir araya getirsek bile zaman, tesadüfler vesaire hiçbiri ayette tam örnek verildiği gibi bir sinek bile evet. Ortaya çıkaramaz.
İnşallah.
İnşallah. Ve Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diye buyuruyor Allah. Biraz önce söylediğin gibi hocam inkar edenler her zaman böyle o an neyse karşılarındaki örnek onunla inkar ediyorlar değil mi? Evet. Onu sebep gösterip inkar ediyorlar. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edememiş oluyorlar.
İnşallah.
Kısa bir aramız var. Daha sonra devam edelim inşallah. Evet sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. İnşallah. Buyurun
inşallah hocam. Şimdi geçen o yine Ülke TV'deki programda birisi bir kitap yazmış. İşte Kur'an'da Darwinizm olduğuna dair bir kitap yazmış. Hani normalde ne diye beklersiniz? Kur'an'da Darwinizm var diye bir kitap yazıyorsa birisi normalde Kur'an'a herhalde tabi olması gerekiyor. Yani Kur'an'a karşı hassasiyeti olması gerekiyor. Dindar bir insan olması gerekiyor. Allah'a inancı olan bir insan olması gerekiyor. Hani o da almış, böyle bir şey yapmaya çalışmış diye düşünürsünüz normalde. Fakat bakın programdaki konuşmalarından aslında bunun böyle olmadığını anlıyoruz.
Bakın. İşte bunun değiştirilmeden önceki ilk ismi de Adem Baba dünyayı paraşütle mi indi? Daha sonra Kur'an açısından evrim tüm...
Burada koyduğu çok abuk subuk bir isim var onu söylüyor. Oradaki hocalarımız da güzelmiş, çok güzelmiş deyip gülüyorlar. O da çok enteresan bir durum gerçekten. Yani koyulan isim bir kere Allah'a karşı, Hazreti Adem'e karşı bir saygısızlık içeren bir cümle.
Evet.
Yani kabul edilebilecek bir isim değil ki. Güzelliğe tasdik edilebilecek kesinlikle öyle bir isim değil. Yani hatta bulunan ortam bile bu yüzden terk edilebilir Kur'an'a göre. Evet. Çünkü Allah'ın ayetleriyle alay edildiği ortamlarda diyor Allah, ortamı terk edin. Hatta şeytan unutturursa aklınıza gelince terk edin buyuruyor. Yani evet. O kadar önemli bir konu. Burada böyle bir isim koyduğunu söylüyor. Dolayısıyla Allah'a karşı bir saygısının olmadığını anlıyoruz. Normalde Müslüman inancına göre ruh vardır. Bakın ruha ne diyor bu arkadaş?
Ruha bilinç diyebilir miyiz hocam? Topluca hani bu...
Ruha bilinç diyebilir miyiz diyor.
Duymayı, görmeyi, işte kalbi, vicdanı vesaireyi bir araya toplayarak buna bir bilinç diyebilir miyiz? Nefsi bilinç olarak çevirebilir miyiz?
Bilinç, bilinç diyemeyiz. Onu materyalistler söylüyor bilinç diye. Ruh Allah'ın yarattığı bir şeydir, bir varlıktır. Kendi ruhundan üflediğini bildiriyor Allah inşallah ayette. Dolayısıyla ruha bilinç diyemiyoruz Müslümanlar olarak. Materyalistler diyor, o ayrı. Hatta sen de diyorsan diyebilirsin, kimse sana bir şey demez. Ama Kur'an'a göre bilinç demeye kalkarsan o zaman dur deriz. Yani ona izin vermeyiz Allah'ın izniyle. Çünkü Allah ruhu yarattığını bildiriyor. Ruha Allah bilinç derdi o zaman. Ayetinde biz de bilinç derdik. Ama materyalist bir şeye uydurma çabası, öyle bir şeye izin vermeyiz. Mesela Hazreti Musa kıssasındaki mucize var. Bakın Hazreti Musa'nın mucizesine de ne diyor arkadaş?
Cennet soruları şey üstünde çok tartışılabilecek, çok örnek verilebilecek sorular.
Hangi?
Yani Musa'nın asayı atıp yılan olması o bir mecaz.
Bakın Musa'nın asayı atıp yılan olması bir mecazdır diyor.
Göz boyama. Mucize.
Bakın göz boyama diyor. Haşa.
Haşa.
Allah'ın mucize olarak nitelendirdiği bir şeye, bir olaya göz boyama diyor.
Boyaması değil. Gerçek bir olaydır o. Musa Aleyhisselam...
Aynı mucizeyi bir kafir nasıl sergileyebiliyor? Mucize...
Nasıl? Musa Aleyhisselam
bu. Musa'nın, pardon, Firavun'un sihirbazlarının da asaları yılan oluyor.
Tamam.
Bilgisinin evet. Yetersizliği tabii.
Bilgisinin yetersizliği aynı zamanda bir art niyet de söz konusu. Evet. Aynı mucizeyi nasıl kafirler sergiliyor diyor. Bir kere orada kafirlerin yaptığı şey göz boyama, illüzyon. Zaten Hazreti Musa asasını atıp yılana döndüğü zaman o yılan o bütün oyunları yutuyor. Ve orada ilk iman edenler zaten büyücüler. Büyücü detaylarıyla bildiği bir sistemi... Mesela burada televizyonlarda mesela şey yapıyorlar değil mi? İllüzyon yapıyorlar. İşte bir şeyin bir kutuya birisi giriyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz başkası çıkıyor. Şimdi siz aynı numarayı kalksa birisi o kişiye yapsa etkilenir mi bundan? Güler sadece yani. Zaten biliyorum işte oradan o geldi şu an işte şuraya geçti böyle oldu böyle oldu. Ondan sonra da farklı bir kişi çıktı zaten yani bu böyledir der. Ama aynı numara gibi gözüken bir şeyi eğer karşı taraf diyorsa ki bu kesinlikle numara değil ve ben sen ne diyorsan sana iman ettim diyorsa demek ki onun biz büyü olmadığını anlıyoruz zaten mucize olduğunu anlıyoruz. Ki Hazreti Musa bunu yaptığı zaman büyücüler ilk iman eden kişiler olmuştur. Halktan önce iman ediyorlar ve diyorlar ki biz Musa'nın ilahına iman ettik diyorlar.
Evet.
Secdeye kapanıyorlar hemen. Madem aynı şey, niye böyle bir şey yapsınlar? Yani kafaları çalışmıyor mu senin kadar bu büyücü, önceden büyücü olan kişiler? Belki çok zekiler, akıllılar ve bunun büyü olmadığını hemen anlıyorlar. Bir mucize olduğunu, Allah tarafından yaratıldığını fark ediyorlar ve iman ediyorlar. Şimdi işte bu materyalist kafadır. İşte Hazreti Musa'nın yaptığı da haşa illüzyondur. Ruh, işte bilinçtir aslında. Ondan sonra Kur'an'a zaten Kur'an'da evrim vardır. İşte başka bir konu oluyor mesela, işte Allah'ın mucizesi oluyor. İşte orada zaten o olay öyle doğal bir şekilde olmuştur, mucize değildir. Şu şöyle olmuş, böyle. Bunlar materyalist açıklamalar. Birisi kalkıp da ben Kur'an'a tabiyim deyip de bunları söylüyorsa, bizim Kur'an'a tabi olduğuna dair kanaatimiz yermez, kusura bakmasın. Bir materyalist olduğu anlaşılıyor. Materyalist bir bakış açısıyla hayata baktığı anlaşılıyor. Dolayısıyla biz bunları deşifre etmemiz çok önemli. Çünkü bazı kardeşlerimiz şey zannedebiliyorlar mesela işte Kur'an'dan bahsediyor işte demek ki Müslüman bir çocuk. Hı hı. Yani böyle demek ki bak o da söylüyor demek ki biz de tamam evrimci olalım deyip materyalist bir bakış açısına gizli olarak çekmeye çalışılıyor insanlar. Biz buna izin vermeyiz Allah'ın izniyle deşifre ediyoruz. Kardeşlerimiz de görünce zaten fark ediyorlar bunu böyle olduğunu. İnşallah.
Evet, yani bu Allah'ın yaratması çok kat'i ve çok kesin. Allah her devirde insanların anlayacağı şekilde muhakkak birçok delilini de yaratıyor. Ve insanları bir imtihan üzerinde kılıyor Allah. Dünyayı zaten bir oyun ve eğlence konusu olarak yaratmadık diyor Allah. Biz orayı sadece imtihan etsinler. İnsanları ve cinleri yalnızca bana ibadet etsinler diye yarattım diyor Allah. Dünya ilk yaratıldığından ve insan oğlu dünyada ilk var olduğu andan itibaren bu mücadele, yani iman edenlerle inkar edenler arasındaki bu mücadele muhakkak hep olmuştur. Yani tabii burada dünyanın bütün imtihan olarak geniş perspektiften anlatıyorum inşallah. Ve Allah'a iman edenlere Allah hep yardım etmiştir. Ve onları cennetle müjdelemiştir. Onların başlarına çeşitli zorluklar da gelmiştir. Onların başlarına çeşitli imtihan unsurları ve bu imtihanda karşılaştıkları birçok zorlu koşullar da olmuştur. Ama Allah hep müminlere yardım ederek onları doğru bir itidal üzerine kılmıştır inşallah. Allah rahmet hep onların üzerine olmuştur. İnkar edenler de mesela dünyada kötü bir hayat yaşayıp inkar ediyorlar. Onlar cehennemde de mesela diyorlar ki cehennem meleklerine Rabbinize söyleyin bize biraz cennet nimetlerinden versin diyorlar.
Yani azabı bir gün hafiflesin.
Evet. Mesela başka. Ya öyle bir inkar ediş içerisinde ki ve büyükleniş içerisinde ki orada bile yani cehennemde bile hala iman etmiyor Allah'a. Ve büyükleniyor, müstekbirleniyor. Allah'ın yaratması çok hakiki olduğu ve kendisi de cehennemde azap halinde, o azabı tattığı halde yine iman etmiyor ve diyor ki Rabbinize söyleyin biraz olsun bizden bu azabı hafifletsin diyor. Cennet nimetlerinden evet. istiyor gibi şeyler oluyor. İçinde bulundukları mantık, acizlik ve yani vahim durum çok çok kötü evet. maşallah. Allah bize ve bütün insanlara inşallah hidayet üzerine ve mümin olarak kılsın inşallah.
İnşallah. Akın hocamın biraz önce söylediği konu aslında o. Orada da yine iman etmemeleri, inkarda diretmeleri çok enteresan. Yani orada da belki inkar edecek başka şeyler buluyorlar, sebepler buluyorlar. Yine açıklamaları çalışıyorlar kendi akıllarınca. Şimdi daha önce de söylemiştik. Eğer Allah evrimi sebep kılarak yaratsaydı zaten bunu görürdük, değil mi? Delillerini görürdük, kabul de ederdik inşallah ve Kur'an'da anlatılırdı. Ama bilimsel delillerini görmediğimiz gibi böyle bir süreç zaten gerçekleşmemiş.
Evet.
Olamayacağını görüyoruz. Kur'an'da da bildirilmemiş. Yani bu kardeşlerimiz bunu açıklamaları lazım. Açıklayamazlar evet. çünkü bununla ilgili ayet yok. Yani evrimle oluştuğunu, canlıların birbirlerinden türediğini Allah belirtirdi eğer böyle bir süreç gerçekleşseydi. Çünkü Allah biz her konuda yeterince açıkladık buyuruyor şeytandan Allah'a sınırım. Ve bu çok önemli bir konu. Değil mi? Canlıların yaratılmaları, dünya üzerine oluşmaları, dünya üzerinde yaratılmaları çok önemli bir konu. Mutlaka bahsedilirdi. Evet. Bahsedilmiyor ayette. Bakın Ali İmran suresinin 59. ayeti. Şeytandan Allah'a sınırım. Şüphesiz Allah katında İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona ol demesiyle o da hemen oluverdi.
Evet.
Yani Hazreti Adem'e Allah güzellik olması için inşallah hocamız daha önce söylemişti bunu. Toprağın şekil vererek toprağın şekil almasıyla sonra ol demesiyle, ruhundan üflemesiyle Hazreti Adem yaratılmış oluyor inşallah.
İnşallah.
Ve Allah bir şeyi dileyeceği zaman, bir şeyin olmasına karar verdiği zaman ol demesiyle o hemen oluverir buyuruyor başka bir ayette. Şeytandan Allah'a sınırım. Ya, bu şekilde canlıların, tüm canlıların yaratıldığını görüyoruz inşallah.
İnşallah. Şimdi hocamız onu sürekli söylüyor. Televizyonlarda evrim yayınının yapılması, evrimi anlatan yayınların yapılması olmayan bu teorinin çok kötü bir sonucunu ortaya çıkartıyor. Terör ortaya çıkıyor.
Evet.
Terörü besleyen, PKK'yı besleyen bir yayın olmuş oluyor. Darwinizm yayını, evrim yayını. Şimdi TRT'de devletin kanalı, mesela bütün o Doğu Anadolu bölgesinde de yayına açık olan TRT kanalı da bu yayını yaptığı zaman çok büyük bir zarara yol açmış oluyor. Evet. O, yani özellikle devlette zaten ilk başta Darwinizmin ortadan kalkması ve yayınlarda bunun muhakkak durması gerekir. Şimdi TRT'de mesela ve TRT 6'da yayınlanan çeşitli evrimci yayınlara birkaç tane örnek gösterip onun cevabını verelim inşallah.
Bütün dünya. Ancak daha sonra geniş yapraklı bugünkü ağaçlara atas olan Ginkgo biloba ortaya çıkınca.
Ginkgo biloba dedi bakın. Evet.
İlk defa dünyada geniş yapraklı ağaçlar da ayak basmış oldu. Ve dolayısıyla daha sonraki dönemlerde çiçekli bitkiler ortaya çıktı. Ancak çiçekleri, meyve ağaçları, çiçekleri çok büyük farklılıklar göstermeye başladı. Özellikle yediğimiz meyvelerin büyük bir kısmı 3. dönemde, yani 60 milyon yıldan beri evrimleşmiştirler. Ve bunların çiçekleri iletir ve dolayısıyla...
Ne diyor? O çıktı ortaya, öbürü geri gitti, o öyle oldu. Ama orada ne fosil var, ne bilimsel böyle bir ispat var.
Görüyor gibi anlatıyor.
Hiçbir şey yok. Ağacın yanına geçmiş, oradan çiçeklerin yanında. Tabii, yani geçmişte böyle zaten... oldu, geçmişte böyle oldu. Sürekli bir şey sandı.
Kimse girmiyor aslında evrimcilerden bitki olayına giren. Pek ben rastlamadım. Bayağı cesaretli evet. Görüyorum şu anda Ali Demirsoy'u. Ya bizim Türkiye evrimciler çok cesaretli gerçekten. Yani bu zaten programlara çıkmalarından da belli. Evet. Dawkins çıkamıyor. Bizim Türkiye evrimciler nerede program var biz çıkalım diyorlar. Yani çok enteresan. Ali Demirsoy da seneler önce Ülkü Cevizoğlu'nun programında izlemiştik yani. Baştan sona yanlış şeyler anlatmıştı. Hatta hocamız kitap çıkarttı bir tartışmanın ardından diye. Evet. Kitabı var hocamızın. O tartışmayla ilgili tüm cevaplarda o kitapta yer alıyor. Şimdi burada da işte öyle evrimleşmiş, böyle evrimleşmiş. Yani bu neye göre ki? Yani neye göre söylüyorsun? Zaten bitki dediğin şey nasıl evrimleşiyor? Ne yapıyor? Yani mutasyonla mı bilgiler oluşuyor onda da? DNA'sı nasıl oluşuyor bu bitkinin? Döllenme sistemi,
fotosentez,
üreme sistemi, fotosentezi...
Fotosentez ve üreme çok çok kilit hadiseler.
Zaten şu an fotosentezi bilim adamları tam çözemedik diyorlar. Güneş evet. ışığını nişastaya çeviriyor bu canlı diyorlar. Bizim ot diye küçümsediğimiz canlı, bizim laboratuvarda yapamadığımız şeyi yapıyor diyorlar. Çözemedik diyorlar.
Evet.
Ama öyle çok rahat yeşillikler arasında 60 milyon yıl önce Ufka evrimleşmiştir. Evet. Ondan sonra bu da 40 milyon yıl önce evrimleşmiştir.
Şimdi daha da
evrimleşme diye bir şey yok. Yaratılmıştır. İnşallah. Bir anda yaratılıyor Allah tarafından.
Bu sende bir video vardı hatırlıyorum. Bu çok uzun bir borusu olan bir böcek var. Evet. Özellikle orkide bitkilerine konuyor. Onu bak sen bir hazırlayabilirsen onunla ilgili açıklamasını bak izleyeceğiz.
Bireyler arasındaki çaprazlanma, genetik çeşitlenme meydana gelir. Böceklerin
bak.
Bitkilere göre, bitkilerin de böceklere göre farklılaşmasına birlikte evrimleşme adı verilir.
Ne demiş?
Böceklerin
bitkilere göre, bitkilerin de böceklere göre evrimleşmesine birlikte evrimleşme adı veriliyormuş. Ben doğada biz bunun bir örneğini görmüyoruz.
Evet.
Kendi kendine öyle bir isim koymuş, bununla böyle olduğunu söylüyor. Dünyada da başka söyleyen böyle bir şey yok.
Yani mutasyonlar...
Kendisi bunu iddia ediyor.
Bitkide ne yapıyorsa değişiklik gidiyor hayvanda da. Diyor yani onda değişiklik yaptık diyor. Şimdi senin üreme sistemini etkilemeyelim diyor. Sana da diyor doğrult DNA'nı diyor. Hazır ol diyor. Radyasyon geliyor diyor.
Neyin sana ne olduğunu anlıyor.
Gerekli sanki. Değişiklikleri yapacağım ben diyor.
Yani birlikte yani evrimleşme öyle bir konu yok. Dünyada öyle bir literatürde öyle bir sözcük de yok. Ali Demirsoy bunu kendisi ortaya çıkartmış. Bakın devam edelim.
Biyolojik zenginliğin temelinden
4 ayrı mevsimde karşılaştığımız farklı çiçekler ve onların sunduğu farklı renkler evrimleşmenin geldiği son noktanın tipik örnekleri arasında yer alıyor.
Şu evrimleşme ya, yerine Allah'ın yaratma sanatını görüyoruz. Allah'ın yaratmasındaki hikmeti görüyoruz. Diyeceği yerde evrimleşme ismini kullanıyor. Hiçbir bilgiye dayanmaksızın. Her şeyi Rabbimiz yaratmıştır. Bakın birkaç tane ayı. Onu da göstereyim.
Yani hiçbir delil olmayan bir pagan dininin TRT'de propagandası yapılmış oluyor. Bunu izleyen mesela PKK'lı birisi işte propaganda kampında zaten kendileri söylediler. Geçenlerde gazetede de çıktı. Evet. İşte komünizm, evrim teorisi anlatılıyor. Ya adamın tabii kanaati gelmiyor tam olarak. Çünkü tek taraflı bir şey olduğu için. Yani sadece komünist düşünceden alıyor. Kararsız kalıyor ne yapsam ne etsem. TRT'yi bir açıyor. İşte bu bitkiler şöyle evrimleşmiştir. Ondan sonra şöyle bir evrim süreci vardır.
İnsan da böyle
evrim. Birlikte evrim vardır mesela burada. Biz buna birlikte evrim
tabii
diyoruz.
Telkin olmuş oluyor.
Anlatımı görünce biz zaten diyor Türk milletine karşı savaşmıyor muyuz diyor. Evet diyor. Bu TRT Türkiye Radyo Televizyonu diyor. Tamam diyor. Onlar da evrim var diyor. Tamam diyor o zaman ver silahı ben devam edeceğim diyor. Yani ne diyorsan o şekilde yapacağım diyor. Çünkü karşı görüş de aynısını söylüyor. O kendi görüşü de aynısını söylüyor. Zaten tersini söyleyen bir adama rastlamıyor. Ne olmuş oluyor o zaman? Tam kanaatle, tam bir imanla kendi komünist ideolojisine iman etmiş oluyor. Ondan sonra zaten birisini şehit etmek onun için bir karınca öldürmekten evet. farksız hale gelmiş oluyor. Çünkü herkes zaten hayvan diyor.
Ya zaten kendi aralarında da öyle bir durum söz konusu. Mesela diyor ki şu an çatışma altındayız, yaralılarımız var, ne yapalım diyor telsiz duyma konuşması. Kendi arkadaşları suratını sıkın kafasına, sıkın kafasına kaçın diyor kendi arkadaşlarını. Neden? Çünkü onu da hayvan görüyor, kendisini de hayvan görüyor. O evet. yaralanmış, doğada zaten doğal seleksiyon olması gereken bir duruma düşmüş durumda. O zaman sık kafasına, doğal seleksiyonu hızlandır, ben devam edeyim. Mantık böyle. Yani evet. bu ama bu mantığa gelene kadar alınan eğitim hep Darwinizmin bir sonucu. Evet. Mesela bakın TRT'deki bir son video bir tane daha gösterelim.
Ta güneyden gelenler arasında da bu kuşların yani Galapagos penguenlerinin ataları bulunuyor. Ama daha sonra buradaki doğal yapıdan ve yabani hayattan ilham alan bir adam her şeye farklı gözle bakmayı başardı.
Darwin amca mı oluyor?
Darwin amca. Adalardan oluşan bu evrenin gizlediği sırrı keşfetti.
Sırrı keşfetmiş.
Bu sır, yeryüzündeki yaşama ilişkin anlayışımızı tümüyle değiştirecekti. Bu adamın adı Charles Darwin.
Ya ben ilk kez görüyorum yani yayın öncesi de bakmamıştım. Yani felaket ötesi.
Vahim değil mi?
Çok vahim, çok vahim bir durum. Yani böyle Charles Darwin'i süper cahil bir insanı.
Evet.
Tüm dünyaya bakışımızı değiştirecek işte o kişi gelmişti. Böyle çok önemli bir insan gibi. Yani hücreye iç su dolu baloncuk diyen. Ondan sonra ispinoz kuşlarının gagalarına bakıp onu evrim zanneden bir adamı. Yani bizim hiç hayata bakışımızı değiştiren birisi değil Darwin. Normalde kale alınacak birisi de değil.
Kesinlikle.
TRT'nin evet. böyle bir anlatım yapması.
Çok vahim.
İnanılacak gibi değil. Şimdi, yani. Çok, gerçekten çok kötü.
Ali Demirsoy'un söylediği o Ginkgo Bilboa ağacının. Biz ne yapıyoruz? Biz çizim mi gösteriyoruz veya şekil mi gösteriyoruz? Hiçbir şey göstermiyoruz. Biz somut kaya gibi, taş gibi fosilleri, paleontolojik delilleri gösteriyoruz. Ne var karşımızda? Ginkgo ağacının, ginkgo bitkisinin şu an fosilini görüyoruz. Kaç yaşında biliyor musun? 290 milyon yıl yaşında. Bu ginkgonun evet yaprakları.
Maşallah.
Bir tane daha bakın ayrıntısını göstereyim. Çok net bir şekilde görülüyor. Bu da o bahsedilen bitkinin günümüzdeki hali.
90 milyon yıldır.
Evet.
Bir fark milimetre var.
Hiç bir değişiklik yok.
Hiçbir fark yok. Evet. Bakın biraz da ayrıntılı fotoğrafını göstereyim. Bakın. O segmentlerin hepsi ayrı ayrı. Üzerindeki çizgilere kadar aynı. Maşallah. Yaşı da 290 milyon yıl. Onun attığı gibi 60 milyon yıl, 50 milyon yıllık bir hadise değil. 290 milyon yıl önce Rabbimiz Ginkgo'yu dünyada yaratmış ve onun bütün özellikleriyle birlikte tas tamam var etmiştir. Biz bunu nereden biliyoruz? Allah'ın yaratması çok muhakkak, çok gerçek. Tek bilimsel ve tek mantıklı açıklama zaten bu. Allah'ın yaratması her şeyin üzerinde bir gerçek ve doğrudur. Bilime baktığımız zaman da mesela, bak o da diyor ki bize zamanını veriyor. Ginkgo'yu Allah'ın yaratması ne zaman olmuş diye evet. araştırdığımızda 290 milyon yıl önce olduğunu görüyoruz. Bitkilerdeki fotosentez, ışıktan madde üreten, ya burada da ışık var mesela, yakıyoruz ışığı, burada bize karbonhidrat enerji üreten bir fabrika. Nükleer seviyede gerçekleşiyor, suyu ayrıştırıyor ve tekrar su birleşmesine sebep oluyor. Dünyada biliyorsunuz su sentez edilemiyor H2O. Evet. İki hidrojen, bir oksijen bir araya getirilemiyor laboratuvarda. Çok çok zor bir işlem. Bitki bunu her an her saniye yapıyor. Ondan sonra çok muazzam şekiller var. O sen videoyu hazırlayabildin mi Akın Hocam o şeyi? Orkide.
Onu biraz sonra gösterdim. Ben tam bulamadım onu. Evet. Dawkins'in bir anlatımını göstereceğim.
Sanat var. Teknoloji var. Ve müthiş bir uyum var.
Evet.
Allah bize gücünün hem büyüklüğünü gösteriyor hem de her şeyin sahibi olduğunu bize gösteriyor inşallah. Elhamdülillah. Tek en güzel açıklama bu inşallah.
İnşallah. Evet. İkiye alabilirsek onu hocam. Şimdi biz diyoruz ki yani bilim bunu söylüyor, biz de o yüzden bunu söylüyoruz. Canlılar yeryüzünde bir anda kusursuz halleriyle var olmuştur diyoruz. Ve bu kendisi yaratılmamış bir varlık tarafından yaratılması gerekiyor. Çünkü bunun eğer yaratılmış bir varlık tarafından olursa sonu yok. Yani canlılık kendi kendine oluşamıyor. Bir varlık kendi kendine oluşamıyor. Yeryüzünde ve evrende. Dolayısıyla mesela şimdi Dawkins'in açıklaması var. Onu bir dinleyelim. Ondan sonra üzerine konuşalım.
By a very slow process.
Well, how did it start?
Nobody knows how that started. We know the kind of event that it must.
Ne çeşit bir olay olması gerektiğini biliyoruz diyor. Hayatın kökeninde. Kendi kendini kopyalama kabiliyet olan ilk molekülün ortaya çıkmasıyla, yani bir anda var olması gerekiyor. Bilmiyoruz diyor. Hiçbir bilgimiz yok diyor. Ama bir anda var olmuş olması gerekiyor. Yavaş gelişmelerle olmaz diyor bakın. Akıllı tasarım olabilir mi diyor cevabı yani.
Üstün bir akıllı.
Evet. Yani. Şu şekilde gerçekleşmiş olabilir diyor. Bundan çok uzun zaman önce evrenin herhangi bir yerinde bir medeniyet Darwin'in teorisini öngördüğüne uygun olarak diyor. Bakın burada çok gizli bir bilgi var. Dikkatli bakıldığı zaman anlaşılıyor. Yeryüzündeki canlılık Darwin'in öngördüğü şekilde bir evrim geçirmemiştir demiş oluyor burada. Çünkü bakın evrenin herhangi bir yerinde Darwin'in öngördüğü şekilde evrimleşmiş bir medeniyet. Zaten Darwin'in öngördüğü şekilde dünyada olsa sen o zaman onu kabul edeceksin evet. Zaten. Yani dünyada olmuş bu diyeceksin. Onun delillerini göstereceksin. Demek ki Darwin'in öngördüğü şekilde bir evrim yok yeryüzünde. Topu uzaya atıyorsun. Uzayda gerçekleşmiş bir evrim sürecinde oluşmuş akıllı canlılar diyor. Bakın sonra nasıl devam ediyor. Çok yüksek teknoloji sahibi olacak şekilde bir hayat formu dizayn edip dünyamızdaki yaşamın tohumlarını atmış olabilirler diyor. Bu bir olasılıktır. Bu ilgi çekici bir olasılıktır diyor. Yani bizim hiç ilgimizi çekmedi açıkçası. Bayağı saçma. Yani yeryüzünde canlıların bir anda var olduğunu kabul etmiş oluyor Dawkins. Bakın Dawkins dünyanın bir numaralı ateizm savunucusu ve evrim savunucusudur. Dawkins diyor ki, bizim yerli evrimciler her şeyi bildiğini iddia ediyorlar da Dawkins'e bir baksınlar. Dawkins her şeyi takip ediyor dünya üzerinde. Evrime en ufak bir delil olsa zaten o söyler. Diyor ki İlk kendi kendini kopyalama kabiliyeti olan hücre bir anda yeryüzünde oluşmuştur diyor.
Evet.
Bunu soruyorlar nasıl olmuş olabilir diye. Uzaylılar bırakmış olabilir diyor. Şimdi bunun sonu gelmez ama bu mantıkla ilerlenirse uzaylılar da Darwin'in öngördüğü şekilde evrimleşemez evrende. Sen o zaman uzaylıları da bir tohumu bırakmış başka uzaylılara atarsan bunun sonu yok. Uzaylı uzaylı uzaylı devam eder evrenin sonuna kadar. En sonunda şuna varman gerekiyor. Kendisi yaratılmamış ama yaratma gücü olan üstün tek bir varlığa varman gerekiyor. Kendisinin yaratılmamış olması gerekiyor bakın. Bu Kur'an'da bildirilen bir gerçek. Aynı zamanda bilimsel olarak da baktığımız zaman kendisi yaratılmamış fakat yaratma gücü kuvveti sonsuz olan bir varlık olması gerekiyor bilimsel olarak. Çünkü kendi kendine aşamalarla oluşamıyor. Bakın Dawkins kabul ediyor. Hücreyi uzaylılar bırakmıştır diyor. Yani üstün bir akıl diyor. O uzaylılar olarak isimlendirmiş.
Ondan önce Big Bang var zaten.
Evet.
Big Bang'in bir yokluktan değil mi?
Evet, sıfır hacim.
Sıfır hacim, sonsuz yoğunluk olarak patlamasıyla evrenin oluştuğunu biz bugün biliyoruz bilimsel delillerle.
Evet, bir hücrenin de yani dünyaya bırakılmış olması hiçbir şekilde canlının oluşmasını açıklayan bir şey değil. O hücre çünkü değişmiyor ki. Yani siz hücreyi bıraktınız yeryüzüne. Hiçbir şey olmaz. O hücre kendi kendini kopyalayabiliyorsa sadece kendi kendini kopyalar. Mutasyona uğrayıp balığa dönüşemez o. O balık mutasyona uğrayıp sürüngene dönüşemez. Sürüngen kuşa ve memeliye dönüşemez. En son işte insan atası dediğiniz o canlı maymun dediğimiz zaman kızıyor. Ne alakası var biz maymun mu dedik diyorlar. Neyi dedin? İşte maymun benzeri bir canlı diyorlar. Yani sanki çok acayip farklı bir şeymiş gibi anlatıyorlar onu da. İnsan atası olamaz o da insana dönüşemez kesinlikle. Yani yeryüzünde böyle bir mekanizma yok. Kambiyen devrini soruyoruz. Sempozyumda anlattı Dawkins. Dedi ki elle konulmuş gibi dedi. Kendisi söylüyor. Yani bilimin gösterdiği gerçek. Canlılar bir anda yeryüzüne yüze yakın flüm elle konulmuş gibi. Gerçekten bunu kabul ediyoruz diyor. Ne demek bu? Yaratıldı demek. Çiftler halinde yaratıldı demektir bu. Yani ilk hücreye bakıyorsun oluşamıyor. Bir anda olması gerekiyor diyor. İşte canlılara bakıyorsun yine çiftler halinde yaratılmış olması gerekiyor. Çiftler halinde yaratıldığı zaman o çiftleşmeler devam ederek farklı varyasyonlar ve cinsler oluşabiliyor. Bilimsel olarak bu mümkün. Mesela insanlarda madem Hazreti Adem ve Havva var, o zaman nasıl böyle bir genetik çeşitlilik var? İşte gözler çekik, yüz rengi esmer, brown ten oluyor mesela. İşte buğday ten oluyor. Ondan sonra sarı ten oluyor mesela. Nasıl oluyor? Mümkün. Bir erkek, bir dişi. DNA'sında bütün bilgiler kayıtlı. Çiftleşmeler sonucunda farklı varyasyonlar çıkıp, farklı cinsler çıkıp, kendi arasında çoğaldığı zaman da o cinsler bir popülasyon oluşturabiliyorlar. Bu mümkün. Ama o çiftin DNA'sında yazılı olarak yaratılmış olması gerekiyor. Asıl evrimle olmuyor böyle bir şey. Mümkün değil. Dolayısıyla bilimsel olarak çıkan sonuç ne? Canlılar çiftler halinde yaratılmışlar ve bir anda yaratılmışlar. Ve bilimsel olarak evrende canlı oluşturan bir mekanizma ve yaratıcı bir oluşturan bir mekanizma olmadığı için kendisi yaratılmamış olan üstün akıl sahibi bir varlığın bir anda yaratması gerekiyor. Bilimsel sonucu budur. Kur'an'da da Allah bize kusursuzca var edendir buyuruyor. Yoktan var edendir buyuruyor. Ol dememle olur diyor ayetinde. Ve mesela yavaş gelişmelerle olmadığını Allah ayetinde bildiriyor. Çiftler halinde her canlıyı yarattım buyuruyor. Tamamen bilimsel ve bilimin bize gösterdiği sonuçlarla aynıdır. Evrimi Kur'an'ın göstermiyor olması zaten ya, bilimin de göstermiyor olması, ikisinin de göstermiyor olması, ikisinin de Allah tarafından yaratıldığını aynı zamanda ispat.
Evet, bir alabilir miyiz hocam? Şimdi TRT TV bu tarz yayınlar göstermeden önce onun bilimsel geçerliliğine bakmaları lazım, incelemeleri lazım. Çünkü evrimin geçersizliği bakın, mutasyonları ileri sürüyorlar. Değil mi? Genetik bilgiyi güya ekleyen bir şey olarak, mekanizma olarak. Mutasyonların yapılan araştırmalarla genetik bilgiyi arttırmaması, aksine bozması, sakatlık meydana getirmesi, ölüm meydana getirmesi görüldü bilim adamlarınca. Bakın Gordon Taylor, o araştırmaya katılan evrimcilerden birkaçından bir tanesi şöyle söylüyor. Bu çok çarpıcı ama bir o kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. Evet, gözden kaçırılıyor bazı kişilerce. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sineklerini yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller. Şimdi yayını yapmadan önce bunları araştırsınlar. Tavsiyemiz o. Bakın Michael Pittman da şöyle söylüyor. Sayısız genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca sayısız mutasyona maruz bıraktılar. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin oluşturdukları canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişelerin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat, ya da kısır oldular. Bakın çok açık bir şekilde ifade ediyor. Nitekim şurada resimlerini de gördük meyve sineklerinin. Bakın normal meyve sineği ve mutant meyve sineği. Evet. Meyve sineklerini de seçmelerinin sebebi çok hızlı ürüyor olmaları. Hızlı bir şekilde onun çocuğunu, onun torununu gözlemleyebiliyorlar. Ne oldu bu testler sonucunda? İşte bilim adamları açıklıyor. Yani hiçbir bilimsel geçerliliği olmayan bir hipotez
paçavrasını
Darwin'in deyimiyle, kendi deyimi, hala böyle gerçekmiş gibi anlatmanın gereği yok.
Evet.
Ve terörle olan şimdi bağlantısına dikkat çekelim. Sen de biraz önce bahsettin hocam slaytlarla. İstemeden de olsa, istemeden yaptıklarını ümit ediyoruz tabii. İstemeden de olsa teröre zemin hazırlanmış oluyor bu anlatımlarla. Evet. Bakın şimdi ona değinelim. Bir insanın terörist olabilmesi, savaşı istemesi için önce karşısındakinin insan olmadığına, çatışmanın sözde doğanın kuralı olduğuna, öldürmenin ve katletmenin sözde makul olduğuna, hiç kimseye karşı sorumlu olmadığına inanması, yani Darwinist olması gerekir. Evrimci P.G. Darlington, Naturalistler için Evrim isimli kitabında Bahşet'in evrim teorisinin doğal bir sonucu olduğunu şöyle itiraf ediyor. Birinci nokta, bencillik ve vahşet içimizdeki doğal bir şeydir. En uzak atamızdan bize miras kalmıştır. O zaman vahşilik insanlar için normaldir, evrim bir ürünüdür. Evrimcilerin bakış açısı bu. Komünizm de Darwinist bir ideolojidir. Darwinizm, komünizm için o kadar büyük bir önem taşıyordu ki, Engels, Darwin'in kitabı yayınlanır yayınlanmaz, Marx'a şöyle yazdı. Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhteşem. Engels, Darwin'i Marx ile eş tutacak şekilde kendince övüyor ve Darwin nasıl organik doğadaki evrim yasasını keşfettiyse Marx da insanoğlunun tarihindeki evrim yasasını keşfetti diyordu. Marx ise 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı cevabında şöyle diyor. Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap işte budur. Bakın faşizm de Darwinist bir ideoloji, komünizm gibi. Faşist lider Adolf Hitler ünlü kitabı Kavgam'da sözde Ari ırkın doğal tarafından üstün kılındığını iddia etmiş. Bu kitabın ismini seçerken de Darwin'in yaşam kavgası fikrinden esinlenmiştir. Hitler 1933'teki ünlü Nürnberg mitinginde yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiği, bunun doğada görülen ve tek mantıklı hak olduğu şeklindeki Darwinist görüşü dile getirmiştir. Nitekim bu görüşe dayanarak da milyonlarca insanı katletti bu vahşiler. Evet. Bunu gördük. Mussolini bir dönem editörlüğünü yaptığı Sınıf Çatışması isimli derginin ilk sayısında Marx ve Darwin'den geçmiş yüzyılın en büyük iki düşünürü diye söz etmiş ve Darwinizme övgüler yağdırmıştır. Bölücü terörün dayanağı da Darwinizmdir. PKK, Marksist, Leninist bir yapılanmadır. Lenin takipçilerine terör uygulamalarını tavsiye ediyor. Bakın şöyle söylüyor Lenin. Polisleri, askerleri, devlet memurlarını öldürmek, devlet kurumlarında yangınlar çıkarmak, devletin hazinelerinden paralarını almak, devrimci komünist güçler yenilmez silahlı bir güç olarak ortaya çıkmalı, insanları öldürerek, bombalayarak, binaları havaya uçurarak korku yaymak ve bu şekilde toplumun üzerinde komünist diktatörlüğünü teşkil etmek iktidara ulaşmamızın önemli unsurlarındandır.
Evet.
Abdullah Öcalan ne yapıyor? Ben bu dönemin Lenin'iyim diyor. Aynı, bakın Lenin'in söylediklerini birebir uyguluyor. Niçin uyguluyor? Güya iktidara ulaşacağını zannediyor böyle bir şekilde. Değil mi? Öyle bir diktatörlük kuracağını zannediyor. O yüzden bunu uyguluyor. Şimdi bunun temelinde de Darwinizm olduğu için de Darwinizmi anlatırsa TRT eğer ister istemez buna da sebep verilmiş olur. O yüzden bundan kaçınmak gerekiyor. Nitekim TRT'de değil mi, hocamızın da artık sık sık anlatmasıyla maşallah ortaya çıkarmasıyla Leninist Marksist bir yapılanma olduğunu ifade etti PKK'nın bir haberi sunarken haber bültenlerinde. Artık bunu da anlamışken bu bağlantıyı görmek lazım ve evrimin lehine hiçbir şey anlatmamak lazım. Yani evrim varmış gibi bir anlatım yapmamak lazım. Darwin'i dünyaya gelmiş en büyük insanlardan biri olarak göstermemek lazım.
Evet.
Bunları bilmek gerekiyor.
Yani hastalığın doğru teşhisi çok önemli.
Evet.
Yani orada mesela bir kanser söz konusu. Doktor diyor ki aman diyor yakınları çok rahatsız olur diyor. Kendisi çok rahatsız olur diyor. Biz bu kanseri en iyisi söylemeyelim diyor. Grip diyelim diyor. Veyahut da işte nezle olmuş diyelim diyor. Ufak bir rahatsızlığı var diyor, diyelim diyor. Yani bunun o kişiye faydasının olmayacağı belli. Hastalığın doğru teşhis konulmamasının. Tedavi edemeyeceksin çünkü.
Evet.
Doğru teşhis koymazsan. Yok ama diyor tepki olur diyor. Eğer hastalığın direkt söylerse kanser olduğunu tepki görürüz diyor yakınlarından. İşte hastanın kendisi üzülür diyor. Yakınları işte sinirlenebilir diyor. Hiç gerek yok. Nezleye diyelim diyor. Verelim işte hatta işte bir antibiyotikle ilgili bir durum diyelim. Ama verelim antibiyotiği öyle düzelmesini bekleyelim diyor. 30 senedir düzelmiyor. Kanser sürekli ilerliyor. Hocamız da ısrarla diyor ki bu hastalığı kanser diyor. Bunu artık söyleyin ve tedaviye geçin diyor. Tedaviye geçilirse bu zaten 2 ayda düzelir diyor.
Evet.
Şimdi bunun artık yavaş yavaş hastalığın ismi konulmaya başladı. Yakında da tedaviye geçecek Allah'ın izniyle. Bu tedavi sürecinde de Allah'ın izniyle hocamızın ve bizim anlatımlarımızın da büyük bir yeri olacak. Şu anda da yeri olduğunu görüyoruz zaten. Yani İnşallah. Tam teşhis olduğu zaman 2 ayı var PKK'nın. Komünistler, komünizm de şöyle geçersiz, Darwinizm böyle geçersiz diye anlattığımız zaman o PKK'lıların hiçbirisinin bir enerjisi kalmaz. İnşallah. Yani böyle bir katliam veyahut da başka bir şey yapacak bir enerjileri kalmayacaktır. Evet. İnşallah.
Yani kesin bir yanlış içindiler. Biz sadece yanlışın olduğunu söylüyoruz. Bak yanlış yapıyorsun diyoruz. Doğrusu bu. İyiliği ve güzelliği ancak Allah'ın katında İslam dininde bulabiliriz. Artı sizin gittiğiniz yol yanlış. Çünkü bir kere hani Allah'a inan. Neden inanmıyorsun? Çünkü Darwin bize böyle söyledi diyor. Ateistiz biz. Çünkü doğa kendi kendine oluşturuyor bunları diyor. Anlatıyoruz. Doğada bak kendi kendine oluşacak bir durum yok. Allah'ın yaratmasıyla ancak her cansız madde ve yani canlı olması Allah'ın yaratması olabilecek bir hadise. Bir tane bile protein tesadüfen doğada olamıyor. Hazır olan proteini doğaya bıraktığında parçalanıyor. Dolayısıyla doğada öyle kendi kendine oluşan bir yapı zaten yok. Artı savunduğunuz komünizme gelince de komünizm zaten kurucusu Darwin örnek almış. Örnek aldığı Darwin çökmüş. Dolayısıyla onun örneği çökmüş. Dolayısıyla kendisi çökmüştür. Ve insanlığa hiçbir zaman iyilik getirmemiştir. Çünkü bak şu an sen zaten insanları öldürüyorsun. Kendi arkadaşlarını öldürüyorsun. Böyle böyle iyi olan bir düzenin kurulması mümkün olur mu? Olmaz. Allah'ın katındaki İslamiyet, güzel düzen olan İslamiyet, bak hiç kimseyi zorlamıyor. Herkese en güzel olan şeyin vaadini yapıyor. Ve bu konuda hiç kimseyi zorlamıyor. Ve oldukça da nazik, medeni, seviyeli bir üslup takınıyor. En demokratik, en insan haklarına uygun, en adaletli düzen bu işte. Nitekim geçmişteki örnekleri, örnek Müslüman devletlerinde yaşanan adalet inşallah ve zenginlik sana en güzel örnek. Komünizm diyorsun, bak komünizmin liderlerine. Senin şu an içinde bulunduğun durum iyi mi mesela? Dağdasın, soğuktasın, ondan sonra sırf silah eğitimi yapıp, ideolojik eğitim yapıp sürekli ya birilerini öldürüyorsun ya da komünizmi anlatıyorsun. Bu mu senin hayatta anladığın mutluluk? Ne yani? Bir de benim hayatıma bak. Bak ben insanlara İslamiyet'i anlatıyorum. Son derece maddi olanaklarım yerinde. Bir sıkıntım yok. Bir sıkıntım olursa Müslüman kardeşlerim mesela bana yardım ediyor. Çünkü biz Müslüman kardeşiz. Müslümanlar kardeştir. Hasta olduğunda veya zorda kaldığında Allah yardım edilmesini emrediyor.
Evet.
Biz Allah'a itaat ediyoruz. Allah'a inanıyoruz. Ve birbirimizin hep yardımına koşuyoruz. Hatta kendi uykumu uyumuyorum, yardım ediyorum. Sen de böyle bir şey mümkün mü? Yok diyor. Ben diyor zaten yaşamla mücadele ediyorum. En çok gıdayı ben beslenmek durumundayım. En çok üremeyi ben sağlamak durumundayım. O zaman ben zaten yaşamın kanunu gereği, mücadele gereği ben öne geçmek isterim diyor. Biz diyoruz hayatta böyle mücadele yok. Doğada şefkat var. Allah'ın yarattığı çok aşikar ve rahmeti tecelli ediyor insanlarda ve yani canlılarda. Bilimsel olarak bak sana belgesellerde gösterelim şefkati. Anne ahtapot kendi yavrusunu yetiştirirken ölüyor. Ölürken kendisini yavrusunu yetiştiriyor. Karıncalar koloniyi korumak için kendini feda ediyor. Anne kurbağa kaç tane bitkiden ayrı ayrı getirdiği yiyeceği sizleri ayrı ayrı yerlere kamufle edip saklıyor. Sırf siz büyüyün diye olağanüstü bir çaba sergiliyor. Kendi ölümü ve riski pahasına. Senin annen, yani annen dedim yani canlılar dünyasında canlının annesi ve bir kuşun mesela yumurtasını besliyor kuş. Timsaha karşı o yumurtayı savunuyor. Olacak iş mi değil. Leylek kanatlarını açıyor, gölge yapıyor yavrularına. Evet. Kendisi kızarıyor orada güneşin altında, yanıyor. Olacak iş mi bu değil.
Yer kuş sakat taklidi yapıyor. Düşman ona gelsin diye, evet. Yavrusuna gitmesin diye.
Evet. Doğada bir mücadele yok. Evet. Hiçbir şey tesadüfen de olmuyor. Komünizm de iyi bir düzen değil. Hepsi Allah'ın yaratması. En güzel düzen de İslamiyet. İnşallah. İnşallah. Bunu anlattığınız an zaten konu biter. İnşallah.
Bir de anlatılan şeyleri de anlamıyorlar mı gerçekten? O da çok enteresan. Mesela hani bir şey söylüyorlar ama çocuk kandırır gibi. Yani biz işte barış istiyoruz, demokrasi istiyoruz ondan sonra deyip mesela adam öldürmeye kalkıyorlar. Antidemokratik hareketler yapıyorlar. İnsan katlediyorlar. Ne için yapıyorsun dediğimizde barış istiyoruz biz. Adalet gelsin. Barış olması için savaşılır mı? Yani insan öldürerek barış gelir mi hiç? İnsan öldürür mü? O da seni öldürür. Sen onu öldürürsün. Öyle devam eder. Barış ve demokrasi ancak şefkatle gelebilir. Bunu zaten Hazreti Mehdi devrinde olacak bir şey Allah'ın izniyle. Yani çok enteresan bir mantıkları var. Mesela aklıma gelen yani şu an gelen bir şeyi söyleyeyim. Hocamızla ilgili Dawkins'in internet sitesinde çok uygunsuz yorumlar vardı. Hocamız avukatları vasıtasıyla uyardı bu yorumları kaldırın diye. Hani normal fikri olarak ne yapıyorsunuz yapın o zaten önemli değil. Ama yorumları kaldırın dedi hocamız. Şimdi yorumları kaldırmadı Dawkins. Kaldırmayınca mahkemeye başvuruldu ve Türkiye'den erişimi engellendi Dawkins'in sitesine. Şimdi bu çok net bir konu değil mi? Yani herhangi bir öyle acayip bir zeka gerektirmiyor bu olayı anlamak için. Şimdi bir bakıyorsunuz bir ateiste işte neden işte Adnan Oktar fikirlere saygı duymuyor, siteleri kapattırıyor diyor mesela. Güzel kardeşim. Fikirlere saygı duymayla alakası yok. Booster'in zaten başka bir versiyonu açık, Türkiye'den erişilebiliyor. Başka uzantılı bir adresi zaten erişebiliyorsun. Orada hakaret yok. Hakaret olan site hakaret nedeniyle kapattırılıyor. Sen bunu anlatıyorsun. Halen de aynı şeyi söylemeye devam ediyor. Yani kafası mı almıyor acaba, yoksa dinlemiyor mu? Yoksa duyacak birisi mi yok karşımızda? Yani bu insanın aklına bunlar geliyor.
Ya aynı şey kendisine yapılsa o zaman nasıl bir tavır olur? Evet, ona mesela evet. Bayağı hakaretengiz böyle Facebook'un ana sayfasından mahşet mahşet çeksin.
Resmi konusu mesela bu kişi şöyle çeksin. Şerefsizdir, böyle adidir dense, işte onun annesine, babasına, akrabalarına mesela küfredilse, o şöyle bir şey der mi? Tabii canım, fikir özgürlüğü var. Bana i̇şte ne derlerse desinler mi der? Tabii ki acayip bir hasta olur ve dava açar. Ama aynı şeyi hocamız olduğu zaman fikir özgürlüğüne karşı niye tahammül edemiyor kendisi diye soruyorlar. Ya yani anlamazlıktan gelmiyor. Şu çocuk gibi çocuklanmanın bir manası yok. Olay net. Dawkins'e bakıyorsunuz, yaratılış atlasında hiçbir hata bulamıyor. Gidiyor hocamızın oraya bilerek koyduğu bir sinek var. Sinek maketi var. Maketi buluyor. Aa işte diyor, 1000 sayfalık kitapta maket var diyor. Bir tane onu gösteriyor. Bakın diyor, hatayı buldum diyor. Karşı taraftakiler de aa diyor, yaratılış atlasını nasıl da çökertti diyor. Şimdi bu yaratılış atlasını çökertme değil ki. Tam tersi, mükemmelliğini anlatıyor orada Dawkins. Ben bula bula 1000 sayfayı incik cincik aradım. Bir resimde sadece o resmin orijinal hayvan yerine maket resminin kullandığını gördüm. Başka da hata yok diyor Dawkins. Demek ki kusursuz diyor bu kitap.
O da hata değil. Orada bir olta var.
Evet, hocamız onu zaten bilerek
oltaya gelmiş orada.
Zaten bunu. Dawkins'in de umut ediyorduk ki gerçekten de hocamızın tam istediği gibi oldu. Oltaya takıldı Dawkins. Dawkins'in ağzından yaratılış atlasının muhteşem bir eser oldu ve kusur olmadığı anlaşıldı.
Tabii.
Şimdi buna kalkıp da bunu görmesine rağmen birisinin kendi kendini aldatıyor olması çok komik, zavallı bir durum yani. İşte Dawkins de açıklama yaptı, bizim de içimize su serpti. O gün mesela sempozyumda da öyle. Sempozyumda zannediyorlar ki hocalar böyle bizle konuşurken hani bizi mat edecekler diye bekliyorlar diyor. Bizim konuşmalarımız zaten, bizi kameraya çekmeyen kişi sonra Ergeniz Öztürk'le konuşurken birden kamerayı açtı, baktı. Bizim anlatımlarımız süper Allah'ın izniyle. Devrimi dümdüz ediyor. 30 saniye geçmeden kamerayı kapattı istediğini bulamayınca. O normalde internette yayınlamayı planlıyorlardı. Öğrencilerin yüzüne bakıyorum bir taraftan biz konuşurken. Böyle havaya bakıyor bir tanesi. Böyle düşüncelere dalmış. Bir taraftan Ergideniz Üstoy'dan bir cevap bekliyor. Lütfen hadi cevap verin ne olur falan diyor. Bir yerde ben bu işte Ahtapot'un mesela sırtında gözü yok dedim. Mesela Ahtapot'tan konu açılmıştı Ergideniz Üstoy. Mesela işte hayvanların hep gözleri, vücut yapıları hep aynı yerlerde. Ergideniz Üstoy Ahtapot'un sırtı neresi dedi. Mesela ondan medet umuyorlar. Yani öğrenciler bakıyor, ha işte tamam evrim ispatlandı gibi, böyle ondan medet ummaya çalışıyorlar. Evet. Ahtapot'un sırtı olmaz, kolu olsun. Önemli değil. Bundan bahsetmiyoruz. Ya bu kadar zavallı duruma düşmüş durumdalar. Halbuki ne gerek var öyle bir şeye? Aklın gösterdiği, evrimin bir safsatı olduğu.
Araştırması bilmesi gerekir değil mi üniversitede?
Tabii çok net her şeyiyle. Yani öyle zırva bir teoride medet ummaya çalışmak, hocaların ağzının içine bakmak, bir şey söylese de artık rahatlasak, yani dümdüz oldu evrim, ne olur bir şey söyleyin falan. Evet. Ahtapot'un sırtına ise oh rahatladık.
Ama o şimdi bir yani. De orada bak, öğrencilerin psikolojik hali de ortaya çıkıyor. Demek ki sen hiç araştırmadan inanmışsın. Sen demek ki ön kabulle inanmışsın. Sen demek ki bir tabu olarak değil mi? Hiç araştırma, bilimsel bir kritere uygun olup olmadığına bakmadan direkt önden kabul etmişsin. Bir tabu yapmışsın bunu. Bu bilimsellik değil ki. Üniversitede yaşayan, üniversitede öğretimi gören bir öğrenci ne yapar? Bilimsel kriterlere göre bakar, inceler, tetkik eder. Eğer doğruysa o zaman inanır. Evet. Bu neyi gösteriyor? Bilgisizliği, cahilliği. Demek ki bilimin kriterlerine uygun araştırma yapmadığını gösteriyor aynı zamanda öğrencinin. Evet. Bilmeden bir şeye inanmak nedir? Putperestliktir, cahilliktir.
Aynısını söylüyorlar hocam. Bir alabilirsek okuyalım. Bakın Richard Levantine, Harvard Üniversitesi'nden ünlü bir genetikçi ve evrimci. Şöyle söylüyor, bizim materyalizme olan bir inancımız var. A priori, yani önceden kabul edilmiş, doğru varsayılmış bir inanç bu. Bizi dünyaya materyalist bir açıklama getirmeye zorlayan şey, bilimin yöntemleri ve kuralları değil. Ya biz bilimle ilgilenmiyoruz diyor zaten, bunu söylüyor. Kurallarıyla da ilgilenmiyoruz. Aksine materyalizme olan a priori bağlılığımız nedeniyle dünyaya materyalist bir açıklama getiren araştırma yöntemlerine ve kavramları kurguluyoruz. Materyalizm mutlak doğru olduğuna göre de ilahi bir açıklamanın sahneye girmesine izin veremeyiz. Allah'ı tenzih ederiz. Bakın net bir şekilde ifade ediyor. Yani biz materyalist yöntemleri açıklamamız için kurguluyoruz diyor. Ne bu? İşte hamurdan rekonstrüksiyon yapmaları vesaire. Hani sürüngenlere kuyruk eklemeleri. Daha önce hep anlattık bunları. Hep yani sahtekarlıkla bir konuyu farklı bir şekilde göstermekle, yalanla vesaire materyalizme zemin hazırlamaya çalışıyorlar. Sebebi bu. Bunu net bir şekilde belirtiyor. Ve süremizin sonuna geldik hocam. Evet, süremizin sonuna geldik. Tüm izleyenlerimize hayırlı akşamlar diliyoruz.